Yüreğim Seni Çok Sevdi, Canan Tan, 10. kaset, 1. yüz, sayfa 467. Uluslararası platformda geçerli pazarlama yöntemleri başlığı altında bugüne kadarki birikimlerimi ortaya dökerek hazırladığım konuşmama başlarken heyecanlıyım. Bir an için Murat'a takılıyor gözüm. Oturduğu yerde küçülmüş, üniversite günlerimizdekine benzer bir koruma güdüsüyle yanlış yapmamdan korkar gibi beni dinlemeye hazırlanıyor. Oysa kaygılanmasına hiç gerek yok. İlk heyecanımı üzerinden atıp konuşmaya başladığımda bugüne kadar tanıdığının dışında bambaşka bir Aslı görecek karşısında. Öncelikle bir noktayı belirlememiz gerekiyor. Üretim mi daha önemli yoksa pazarlama mı? Bir bütünün ayrılmaz parçaları gibi görünseler de pazarlanamayacak ürünü üretmenin anlamı yoktur. Ana hedef üretime geçerken satışı garantilemek olmalıdır. Burada müşteri odaklı pazarlama yöntemlerine ağırlık verirken halkla ilişkinin, uluslararası platformlarda ise sınır ötesi ilişkilerin önemi ortaya çıkıyor. Evet, Türkiye bölgesinde iyi bir pazar. Ancak dış kaynakların fon ayırdığı şirketlerin belli bir büyüklüğe ulaşmış olması gerekiyor. Ne yazık ki yabancı şirketler hedeflenen meblağın altındaki şirketleri uğraşmaya değer görmüyorlar. Yeterince büyüdüğümüzü kanıtlayarak karşılarına çıkmalıyız ki pazarlık gücümüz olabilsin. Alkışlar arasında kürsüden inerken Murat'ın isyan dolu bakışlarla beni süzdüğünü görüyorum. Daha yerime oturmadan söz isteyip kürsüye çıkıyor ve bana yanıt verir gibi zehir zemberek bir konuşma yapıyor. Gurur duymalıyız ki büyüyen, buna bağlı olarak da sermaye gereksinimi artan, rekabet gücüne sahip, yönetimi iyi pek çok şirketimiz var. Bu şirketlerin yöneticileri, küreselleşen dünyanın baş döndürücü hızına ayak uydurabilmek için ellerinden gelen çabayı gösterdikçe, uzun uğraşlar sonucu yaratmış oldukları güven ortamını sürdürdükçe ve hepsinden önemlisi dürüstlük ilkesinden ödün vermedikçe onlara dışarıdan ortak bulmak hiç de zor değildir. Yeter ki biz ayaklarımızın üzerinde durmasını bilelim ve kendimize yabancı gözüyle değil Türk gözüyle bakalım. Kim bu konuşan? Bana rağmen bana karşı tavır koyabilen hangi Murat? Dündeki mi, bugündeki mi? İkisi de değil galiba. Amerika'ya gittiğim günde takılı kalmış. Beni Türklüğümden geri adım atıp Amerikalılaşmakla suçluyor kendince. Onun gözünde bilimsel gerçekleri yabancı bakış açısıyla irdeleyen, ülkesindeki şartlara yabancılaşmış, dar görüşlü bir öğretim üyesiyim sadece. Toplantının bitiminde basın açıklaması hazırlanıyor. Ardından da konuklar için düzenlenen kokteyle katılmak üzere topluca yan salona geçiyoruz. Gergin hava dağılmış, içkilerimizi yudumlarken Murat içinde bulunduğu gruptan ayrılarak yanıma geliyor. Bakışlarındaki eski günleri çağrıştıran yumuşaklığın ve sıcaklığın biraz önce yaptığı çıkıştan duyduğu suçluluktan kaynaklandığını düşünüyorum. "Sözlerimle seni kırmamışımdır umarım," diyor. "Kabul etmelisin ki dört duvar arasında oturup başlarını kitaplara gömmüş öğretim üyelerinin yarattıkları kuramsal kavramlar iş hayatına birebir uygulanamaz. Piyasayı koklamadan, üretim ve pazarlamayı gerçek ortamlarda ve somut ölçülerde yaşamadan öne sürülen bu kavramlar havada kalmaya mahkumdur. Daha fazla dayanamıyorum. Gördüğüm kadarıyla iddialı bir iş adamı olmuşsun. Ama başarılı bir ticaret hayatı at gözlükleriyle yalnızca önüne bakmanı gerektirmez. Bursa'da kendine yarattığın ve içine girip kısıtlı kaldığın ipek kozasından çıkardık. Alıcı gözlerle bak dünyaya. Seninkinin dışında evrensel anlamda büyük atılımların yaşandığı o dünyayı keşfetmeye çalış. Bana gelince, asla söylediğin tarzda dar görüşlü bir öğretim üyesi olmadım ben. Doktoramı yaparken Güney Amerika ülkeleriyle gerçekleştirilecek pazarlama yöntemlerini saptamaya çalışırken Amerikalı gözüyle değil, muhatap olarak seçilen ülkelerin gözüyle baktım olaya. Değil ki Türkiye'min karşısına Amerika'nın ekonomik politikasıyla çıkacağım. Şunu da unutma ki çeşitli nedenlerle ülkesinin uzağına düşmüş insanlar milliyetlerinden, ait oldukları topraklardan asla soyutlamıyorlar kendilerini. Bedenleri uzakta olsa da yürekleri burada atıyor. Bıraksalar atışmamızı, birbirimizi kıyasıya hırpalamayı sürdüreceğiz. Görevli hosteslerden birinin yanına gelmesiyle konuşmamız bölünüyor. Murat'a, başkanımız önemli bir konu için sizinle görüşmek istiyor, diyor hostes. Biraz sonra döndüğünde bakışları, tavırları olabildiğince yumuşamış, hatta biraz önceki sert çıkışlarından pişmanlık duyar gibi farklı bir Murat var karşımda. Yarınki Mudanya ve Trilya gezilerini iptal ettik diyor. Katılımcıların çoğu dönüş hazırlığında. Özellikle de öğretim üyeleri diye ekliyor. Bir an önce kitaplarıyla buluşmak uğruna bu güzel fırsatı tepiyorlar. Ben de bu akşam yola çıksam mı diye düşünürken Murat'ın umulmadık önerisiyle donup kalıyorum. İki kişilik bir Trilya gezisine ne dersin Aslı? Yanıt veremeyecek kadar şaşkınım. Karşılaştığımızdan bu yana sergilediği davranışlar, uzak duruşu, konuşmama verdiği sert karşılık, her fırsatta üstü kapalı eleştirilerle beni yerden yere vurması, yaptığı bu öneriyle öylesine çelişiyorlar ki. Çamlı kahveyi görmelisin diyor. Yeniden donattılar. Harika bir yer oldu. Sabah otelden alırım. Yarım saatlik yol. Gider bir kahve içeriz, sonra da uğurlarım seni. Kararsızlık kıvranışlarıma son noktayı koymam uzun sürmüyor. İki gün içinde yaşadıklarımız hiçbir art niyet taşımadığının göstergesi. Arkadaşlık sınırları içinde değerlendirilebilecek bir teklif bu. Belki de yaptığı acımasız eleştirileri unutturmak için attığı dostça bir adım. Ben ki ayrıldığım eski kocamla bile uzaktan uzağa da olsa arkadaşlığımı sürdürebiliyorum. Neden Murat'la kısacık bir kahve sohbetini paylaşmayayım ki? Eski yaşanmışlıklar bir yana, birlikteliğimizin yalnızca arkadaşlık yönünü ayakta tutacak ölçülü yaklaşımların kime ne zararı var ki? Yol boyunca fazla konuşmuyoruz Murat'la. Öğrencilik günlerimizin anılarıyla yüz yüze gelmenin sarhoşluğu var üzerimde. Eskide kalmış karelerin yeniden canlanıp tüm diriliğiyle gözlerimin önünden geçmesi, ağzımı açıp bir şeyler söylemekten alıkoyuyor beni. Murat'ın suskunluğunun da aynı nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyorum. Keşke gelmeseydim diye düşünürken, Trilya'nın içinden tepeye tırmanan yolun sonunda çamlı kahveye ulaştığımızda tüm keşkelerimden sıyrılıveriyorum. Murat'ın dediği kadar varmış. Eski viran halinden eser kalmamış, şipşirin bir kahveye dönüşmüş o kırık dökük yer. Daha da büyümüş gibi görünen çam ağaçlarının altlarına ekose örtülü masalar atılmış. Pırıl pırıl bir hava, güneşin şiddetini ayarlamakta kararsız ışıltısı ve karşımızda göz alabildiğine uzanan Marmara Denizi'nin eşsiz manzarası. Yol boyunca ikimizi de kısıtlayan tutukluluğu üzerimizden atıp ilk arkadaşlık günlerimizi çağrıştıran cıvıltılı bir sohbete dalıyoruz Murat'la. Yıllar sonra karşılaşmış eski dostlar gibi yüzeysel övgüler serpiştiriyoruz sohbetimize. Zaman cömert davranmış sana diyor Murat. Güzelliğine eskisinden farklı ve daha anlamlı bir güzellik katmış. Sen de iyi görünüyorsun. Bursa'nın damak tatlarına inat, fazla kilo yok üzerinde. Kahvelerimizi yudumlarken vereceğim yanıtı pek de önemsemiyormuş gibi. Neden ayrıldın kocandan diye soruyor. Beraberliklerin de bir ömrü var diyorum. O ömür dolunca ayrılmak kaçınılmaz oluyor. Çok sürmeyeceği baştan belliydi ama ilk adımı atarken kestiremiyor insan. İyi ki çocuk yok aranızda. Olsaydı senin için sorun yaratabilirdi. Dostça söylenmiş sözler bunlar. Yakın arkadaş çevremde konuştuklarımızla benzeşiyor. Duyduğum kadarıyla Naz'la aranız pek iyiymiş diyor. Bizimkilerin söylediklerine göre annesinden ayırmıyormuş seni. İster istemez gülüveriyorum. Ferda'ya bir yasak getirmiştim. Benim yanımda senin adını ağzına almayacaktı. Ama görüyorum ki sen aynı yasağı uygulamıyorsun. Ne çok şey biliyorsun benim hakkımda. Birdenbire değişiyor yüzünün ifadesi. Yakıcı bakışlarını gözlerime dikiyor. O tür yasaklar bana göre değil diyor. Adım adım izledim seni. Aslı adını ağzından duyabileceğim herkesle, Naz'la bile seni konuştum. Senden vazgeçtiğimi mi sandın yoksa? Ama sanmıştım ki yanılmışsın. Ne yaşarsam yaşayayım hep yanımdaydın. Bir an olsun ayrılmadın benden. Ayrılmayacaksın da. Yanlış yaptığını düşünmedin mi hiç? Şu anda ben özgürüm ama sen evlisin. Sorumlulukların var. Hiç kimseye borçlu değilim. Seni düşünmekle beraber olduğum insana haksızlık yaptığımı asla düşünmüyorum. Çünkü önce sen vardın ve hep olacaksın. Garson boş fincanları almaya geldiğinde Murat'ın cep telefonu çalıyor. Sözünün kesilmesine kızmış gibi isteksizce açıyor ve o anda Işık tomurcukları beliriyor gözlerinde, gülücükler sarıyor yüzünü. Kızım, nasılsın bir tanem, nasılsın Aslım? Gerisini duymuyorum bile. Aslım, şu ana kadarki tüm sözlerinin toplamından kat be kat etkili bu sözcük. Depremler salıyor yüreğimi. Soluklarım damarlarındaki kanın hızlı dolanımına yenik düşmüş. Bedenim amansız bir titreme nöbetinin pençesinde. Kızının adı Aslım. Benim adımı koymuş ona. Bu gerçeği beynimin hiçbir köşesine yerleştiremiyorum. İnanamıyorum bunu yapabildiğine. Telefonu kapatıp bana döndüğünde gün ışığına çıkardığı örselenmiş duygularıyla benden kalır yanı yok. Evet diyor. Aslım dedim ona. Her solukta özgürce Aslım diye haykırabilmek için. Son nefesimi verirken de dudaklarımda adının olacağından eminsin artık değil mi? Geldiğimiz gibi sessizce yaşadıklarımızın ve yaşamayıp içimize gömdüklerimizin ezinciyle çamlı kahveden ayrılıyoruz. Artık çok geç Murat, çok geç. Yüreğim seni çok sevdi demiştin, fazlasıyla kanıtladın. Bu kadarını yapamadım ben. Yüreğimdeki sevgiyi yüreğime gömdüm. Senin adın da hep bende yaşayacak. Ama şairin de dediği gibi bir adın kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Beni affet. Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç. Sayfa 474. Kitabın sonu. Ses kaydının bitiş tarihi 2 Mayıs 2007. Okuyan Sabahat Bozkurt.